İyi bir Rabbimiz var. Millet ayrımı yapmıyor, cins ayrımı yapmıyor, yaş ayrımı yapmıyor. Diyor ki, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Bakın, hiç bir ayrım var mı? Eğer dünyada sen yaşıyorsan, hangi milletten olursan ol. Eğer sen yaşıyorsan, hangi milletten olursan ol. Eğer sen yaşıyorsan, hangi milletten olursan ol. Sen hangi milletten olursan ol. Rab seni de seviyor, sizleri de, hepinizi de seviyor. Bu sevgi onun o göksel tahtını terk edip aramıza gelmesini sağladı değerli kardeşler. Onun için yürek doluluğuyla şunu ifade etmek istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Doğru mu? Hani akan dere suyu vardır ya, çay dersiniz, dere dersiniz. O dere suyunu ya da çay suyunu yukarıya doğru akıtmak mümkün mü? Mümkün olmadığına göre bizim de zamanı durdurabilmemiz, geriye çevirebilmemiz mümkün değil. O zaman şöyle diyebiliriz. Eğer zaman bu kadar hızlı akıp gidiyorsa, o zaman zaman çok değerli değil mi? O zaman elimizde var olan bu zamanı en iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Benim arzum, benim isteğim aslında önümüzdeki yıl gerçekten de bak bunu yürek doluyla söylüyorum. Virüstür, mürüstür, mutasyondur, mutasyondur neyse onların hiç olmadığı, hadi yani az olduğu bir dönem olsun diyorum. Sağlıklı bir şekilde Rab'de onunla birlikte olmanın sevinciyle dopdolu bir yıl olsun 2023. Hepimiz için. Benim arzum sizler için bu sevgili kardeşler. Belki diyeceksiniz ya gerçekten beden sağlığı çok önemli. Evet önemli. Beden sağlığı gerçekten çok önemli. Beden sağlığı hakkında konuşurken hepimiz birçok şey söyleyebilir değil mi? Şu çok bedene çok faydalı. Hemen burada ne yaptık değil mi? Değişik şeyler önermeye başladık birbirimize. Çünkü herkes daha sağlıklı nasıl yaşarım? Bedensel olarak da varlığımı sağlıklı bir şekilde nasıl götürebilirim? Onun gayreti içerisinde. Bunda bir yanlış bir şey var mı? Yok. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz bana göre? Beden sağlığı %100 önemli. Ama asıl önemli olan canın, ruhun sağlıklı olması. Ne kastediyorum bundan? Ne demek istiyorum? Canın, ruhun sağlıklı olması demek, gerçek ışığın sahibi olmak demek. Eğer İsa demiyor mu? Ben dünyanın ışığıyım. Ve onun hakkında okurken gerçek ışık diyor İsa hakkında okurken. Benim arzum gerçekten o değerli kardeşler. O gerçek ışığa eğer sahip olmayan varsa aramızda o gerçek ışığa sahip olmuş olarak yeni yıla giriş yapalım. Çünkü çok çok önemli canın ve ruhun sağlıklı olması. Eğer kendinle barış içerisinde olmak istiyorsan, Tanrı'yla barış içerisinde, başkalarıyla pardon, barış içerisinde olmak istiyorsan, önce Tanrı'yla barışman gerekiyor. Doğru mu? İsa Mesih'le barışman gerekiyor ki, Tanrı'yla barışman gerekiyor ki İsa Mesih aracılığıyla, ben Subuta'yla barış içerisinde yaşayabileyim, seninle barış içerisinde olabileyim. Doğru mu? Ya da kendimle barış içerisinde olayım. Ben İsa Mesih'e evet dediğimde 1979'da gerçekten de önce kendimle barıştım. Hoşnut olmadığım çok noktalar vardı, hala var da. Ama önce kendimle barıştım, kendimle. Kendimle barıştıktan sonra etrafımdaki insanlarla yani bir kaşık suda boğabileceğim tipler vardı. hayatımda onlarla barıştım. Onun için söylüyorum, asıl önemli olan içsel anlamda, ruhsal kapsamda sağlıklı olmak. Gerçek ışığın sahibi olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Peki, madem ki bu böyle, ha diyebilirsiniz ben zaten yıllar öncesi o ışığın sahibi oldum. Doğru mu? Şu kadar yıl önce ben İsa'ya evet dedim, o ışığın sahibiyim. Çok güzel. O zaman o kişiler için de şunu söylüyorum. Diyorum ki, ışığın çocukları olarak hayatınızı sürdürün. Ne diyor kutsal kitapta? Çok net bir şekilde diyor ki, 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayette. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayette bakın ne diyor sevgili kardeşler. Demek ki eğer ben Tanrı'da yaşadığımı söylüyorsam, o zaman onun yürüdüğü yolda yürümem gerekiyor değil mi? O zaman kardeşlerim için de temennim benim bu yönde. O zaman onda olduğunu söylüyorsan, ben bu ışığın sahibiyim diyorsan, o zaman onun yürüdüğü yolda yürümek zorundasın sevgili kardeşim. O zaman şöyle diyelim. Şimdi madem ki ışıktan söz ediyoruz, evet, neden ışığa sahip olmamız gerekiyordu? Neden ışığa ihtiyacımız vardı? Genelde fiziksel anlamda düşündüğümüzde ışık karanlığı aydınlatıyor değil mi? Şimdi bu ışıkları burada söndürmüş olsak burası karanlık olur. Doğru mu? Işık karanlığı yok ediyor. Karanlığı ortadan kaldırıyor. Şimdi ruhsal kapsamda düşündüğümüzde neden insanın yüreği, karanlık olan yüreği ışığa kavuşması gerekiyordu? Şimdi oraya geleceğim zaten hatun. Oraya geleceğim gerçekten de. Şimdi bakın çocuklar. Madem ki ışığa ihtiyacımız var, bunun bir nedeni olması lazım. Doğru mu? Fiziksel anlamda ne dedik? Karanlık, o zaman ışığa ihtiyacım var. Yakıyorum, ortalık aydınlanıyor. Işığa neden ihtiyacımız vardı? Çünkü yürek karanlıktı. Doğru mu? Yüreklerimiz karanlık olmuş olduğu için ışığa ihtiyacımız oldu. İsa Mesih bir ışık niteliğinde yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Peki yüreğimizi karanlığa dönüştüren faktör neydi, etken neydi? Neydi bizim yüreklerimizi karanlığa dönüştüren? İşte günah. Doğru mu? Günah. Şimdi o zaman tamam, günah. Bunda bir sorun yok. Peki, Rab Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında günahlı mı yarattı? Şimdi bakın değerli kardeşler, emin olun günah diyoruz ya, bugün yeryüzünde birçok insanın umursamadığı, ciddiye almadığı bir şey ya. Çok basit geliyor günah. Ama çok ciddi bir şey. Bakın, kutsal kitap bize çok net bir şekilde diyor ki, Tanrı insanı 1.27'de, yaratılış kitabı, 1. Musa kitabı diyoruz ya, 1.27'de bakın ne diyor değerli kardeşler, 1.27.
Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.
Bakın, Tanrı insanı kendi suretinde, ne demek bu kendi suretinde? Fiziki görünüm açısından değil tabii ki değil mi? Hani surat değil, suret. Yani benzeyişinde. Peki Tanrı dediğimizde ne anlıyoruz? Kusursuz, kutsal. Doğru mu? Demek ki Tanrı insanı yarattığında kusursuz ve kutsal yarattı. Bakın değerli kardeşler, çok net ve açık. Tanrı'nın insanı yani bizi kusursuz, kutsal, kendi benzeyişinde yaratmış olmasının nedeninden dolayı bugün insan hani bazen var ya ne kadar iyi bir insan diyoruz. O çok iyilik yapan bir insan. Bazen anlatılıyor değil mi? Çok iyilik yapar. İyi bir insan. İyilik yapan bir insan. İnsan yaptığı iyiliklerle övünüyor değil mi? Ben bu iyiliği yaptım, şu iyiliği yaptım. Yaptığı iyiliklerle övünenlerin sayısı az değil günümüzde. Ama bakın değerli kardeşler, bizim benliğimizde, bakın bizim benliğimizde iyi olan hiçbir şey yok. İyi olan hiçbir şey yok. Eğer bir kişinin, çevremizdeki herhangi bir kişi iyilik yapıyorsa, o ondan kaynaklanan bir şey değil. Tanrı iyi olduğu için, kusursuz, kutsal olduğu için, onu yaratan o olduğu için o kişi iyilik yapabiliyor. Yani iyilik yapabilmek bile Tanrı'dan kaynaklanan bir şey. Yani Tanrı'nın iyiliğinden dolayı, onun kutsal oluşundan dolayı ben iyilik yapabiliyorum. İyi bir insan olabiliyorum. Tanrı'dan kaynaklanan nedenden dolayı değerli kardeşler. Onun için bizler her zaman evet yalanın doğru olmadığını söylüyoruz. Doğru mu? Dedikodunun kötü bir şey olduğunu söylüyoruz. Kıskançlığın değil mi? Çok kötü olduğunu söylüyoruz. Evet, söylemde bir sorun yok. Savunuyoruz. Olması gerekenlerin bu olmadığını söylüyoruz. Ama pratiğe baktığımız zaman, insanların hayatına baktığımız zaman yalan, dedikodu, çekememezlik, kıskançlık diz boyu desek yalan mı söylemiş olurum? Bakın sevgili kardeşler, bizler onların çirkinliğini savunmuş olsak bile, geçenlerde böyle ayak üstünde sohbet yaparken cep telefonları da kapatılırsa iyi olur. Çünkü zırıltı yapıyor çekim yaparken şeylerde. Bu moduna, flug mod mu diyorlar ona? Evet, uçak moduna alın. Evet, doğru. Şimdi o kişiyle konuşurken böyle ayak üstünde karşı tarafta ilişki içerisinde olduğu insanın elinde son model cep telefonu var. Onu kıskanıyor. Ama şimdi o kişiyle sorsan, o kişi kıskançlığın ne kadar berbat olduğunu söylüyor. Ama karşısındaki kişinin elindeki cep telefonunu, hani üst model cep telefonunu kıskanıyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, Kutsal Kitap Romalılar 5. bölümde 12. ayette şöyle bir ifade var. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Demek ki bu ne demektir? Ölüm yoktu. Değil mi? Ölüm neyin sonucu? Günahın sonucu. Doğru mu? Ve diyor ki böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Demek ki bu şunu gösteriyor. Evet, Tanrı insanı kusursuz, kendi suretinde, benzeyişinde yarattı. Kutsal, kusursuz yarattı. Ama insan günahtan dolayı, yani Adem ve Havva'nın günahından dolayı, onlardan bize geçen kalıtımsal günahtan dolayı ne oldu? Bizim de doğamız bozuldu. Biz de günahlı varlıklar olduk. Doğru mu? Bu kadar basit değerli kardeşler. Demek ki şunu söylemek de yanlış olmaz. O zaman ben niçin günah işliyorum? Çünkü doğam bozuk olduğu için günah işliyorum. Yani özüm bozuk olduğu için, mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. Şimdi değerli kardeşler, bu günahın nasıl girdiğini de anlamak lazım. Sonra onu ışığa bağlayacağız. Üçüncü bölümde, yaratılış üçüncü bölümde 17. ve 19. ayetler. 17, 18 ve 19. ayetler.
Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek.
Evet.
Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.
Ay, Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında ölsün diye yaratmadı. Birlikte sonsuza dek huzur içerisinde yaşamak için yarattı. Ama onlar itaatsizlik edip günaha düştükten sonra ne oldu? İtaatsizliğin sonucu, günahın sonucu ölüm dünyaya giriş yaptı. Ölüyoruz, günahtan dolayı ölüyoruz aslında. Sevgili kardeşler, bu kadar açık, bu kadar. Demek ki o zaman asıl sorun nedir? Günahtır. Sorun günahtır. Ciddiye almadığımız, önemsemediğimiz bir şey günah. Ama bugün birçok insan şunu söylüyor değerli kardeşler. Diyor ki aslında asıl sorun günah değil. Nedir? Çevre ya da eğitim. Yani çevresi bozuk olduğu için o kişi doğru bir noktada değil. Ya da diyorlar ki hani eğitimsiz olduğu için. Yeterli eğitim almış olsaydı, çevresi düzgün bir çevre olmuş olsaydı o kişi böyle bir noktada olmazdı. Bunu savunuyorlar biliyor musunuz? Yani sorunun çevre ya da eğitim olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben bunların hiçbir etkisi yok demiyorum. Çevre sorunu var mı? Tabii etkiliyor insanı. Çevresi tabii ki etkiliyor. Ama %100 demiyoruz. Eğitim, evet eğitimin de payı var mutlaka. Katılıyorum %100. Ama değerli kardeşler, Adem'le Havva'nın ilk çocukları kimdi? Kayin ve Habil. Şimdi bakın. Kayin, okuyoruz kutsal kitapta, değil mi? Yaratılış 4. bölümde diyor ki Kayin Habil'i kıskandı. Onu öldürdü. Onu etkileyen kötü bir çevre var mıydı o zaman? Bir Kayin var, bir Habil var. Havva var, Adem var. Eğer kötü bir çevre yoksa o zaman kötülük Kayin'den kaynaklanıyordu. Neden? Çünkü Adem ve Havva'dan olmaydı Kayin. Ve 5. bölüme baktığımız zaman yaratılış 5. bölüme orada harika bir ifade var 3. ayette. Orada diyor ki Adem kendi suretinde, bakın dikkat edin, kendi suretinde kendine benzer bir oğlu oldu diyor. Onun gibi günahlı, onun gibi yamuk, itaatsız bir yapı. Bakın değerli kardeşler, en güzel örnek. Bilmiyorum ben burada verdim mi bu örneği. Bir gün küçük benim ilk çocuğum oğlan işte Ercan'la kitap okuyordum. Aldım onu dizime. Ona bir şeyler anlatmaya çalıştım. O zamanlar Almancam yoktu. Resimlere bakaraktan anlatıyordum ona bir şeyler. Kızım da Yasemin de gördü benim onunla ilgilendiğimi. Emekleyerekten geldi. Abisinin bacağını tuttu. Aşağı doğru çekmeye başladı. Emekleyerek geldi. Bacağından tuttu aşağı çekmeye başladı. Dedim kızım gel sen de buraya otur. Aldım onu da buraya tuttur. Biri sağda biri solda. Hem ona anlatıyorum hem öbürünü anlatıyorum. Bak hiç abartmıyorum değerli kardeşler. Abisini itiyor aşağıya. Yani sen in aşağıya burada ben oturacağım. Ulan emekleyen kişi ya. Daha yürüyüşü bile yok Yasemin'in. Şimdi duysa beni gülerdi. Tamam kızım yapma bakayım dedim. Tak suratıma bir tane tokat çaktı. Şimdi düşünün. Ben mi ona öğrettim abini kucağıma alırsam kıskan diye? Ya da yapma dediğimde yüzüme vuracaksın diye ben mi öğrettim? Hayır. Recep'in mayasını taşıyor. Kristina'nın mayasını taşıyor. Bakın ne kadar güzel söylemiş. Adem kendi suretinde kendine benzer bir oğul oldu. Günahlıyım, günahlısınız. Tamam, her zaman söylüyorum. İmanlar olaraktan bizim bir farkımız var. Biz kurtulmuş günahlıyız. Ama yine günahlıyız. Ama kurtulmuş günahkarlar. Doğru mu? Çünkü düşüyoruz zaman zaman günaha. Demek ki asıl önemli olan nedir? Yüreğin değişmesi. Yürek nasıl değişecek? Hani diyoruz ya, vurduk birine yumruk. Diyelim Aytaç benim suratıma bir tane yumruk geçirdi. Ne oldu? Gözüm şişti değil mi? Ne yapıyorum? Gidiyorum buzu koyuyorum. İniyor abi. İyi geliyor buz değil mi? Ama Aytaç bana dedi ki, ulan sen ne biçim bir adamsın ya dedi. Kızdı, öfkelendi, bir tükürdü suratıma benim. Şimdi benim sol gözüm mü şişiyor, sağ gözüm mü şişiyor? Ha. Bir şişme oluyor mu tükürmeden dolayı? Şişmiyor. Suratta bir şişme yok. Dediği gibi içte bir şişlik oluyor değil mi? Ben şimdi oraya nasıl buz koyabilirim? Hadi buzu getir, koy bakayım orada o şişen yüreği indirsin. Demek ki benim yapacaklarım sınırlı. Yapabildiğim kadarını yapıyorum. İşte yapamadığımı Rab Tanrı yapması için biricik parçasını Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i bu yeryüzüne bir ışık olaraktan göndermesi gerekiyordu ki anlayasınız diye söylüyorum, o buzu oraya koysun diye. Yürek değişmedikçe, bakın değerli kardeşler, yürek değişmedikçe insanın değişmesi mümkün değil. Hani ben burada, bilmiyorum verdim mi bu örneği, hani İngiltere'de 15. yüzyılda şeriat kanunları geçerli. Orada hani bir yan kesiciyi yakalıyorlar. Sahile, değil mi? Sahile para çekerken. Ondan sonra adamın kolunu kesiyorlar, sahilini. Aradan 7 yıl geçiyor. Sol eliyle para çekerken yakalıyorlar. Sol elini de kesiyorlar 7 yıl sonra. Oh diyorlar, biz artık bir yan kesiciden kurtulduk. Aradan 11 yıl geçiyor. 11 yıl geçtikten sonra adamı yine yakalıyorlar. Dişleriyle para çekerken. Hep diyoruz ya, can çıkar, huy çıkmaz diye. Yürek değişmesi lazım. Değişmesi gereken yürek değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta Yakup 4. bölümün ilk 3 ayeti bakın ne diyor. Bunu çok net anlayabilmeniz için değerli kardeşler söyleme ihtiyacı duydum.
Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir?
Çok güzel bir soru.
Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi?
Evet.
Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz.
Evet.
Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder.
Teşekkür ederim. Bakın değerli kardeşler, bu ne kadar güzel özetliyor değil mi? Ha? Harika bir şekilde. Aranızda kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? İşte bozuk bir yüreğe sahip olmuş olduğun için. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki Kain'in Habil'i kıskanıp öldürmesi çevreden dolayı değildi. Doğru mu? Yüreğinin bozukluğundan kaynaklanıyordu. Peki diyelim ki eğitimdi. Bozuk olan, hani eğitim en büyük sorun. Şimdi çok iyi bir eğitim görmüş bir öğretmen var kutsal kitapta. Bir zamanlar Mesih karşıtıydı, İsa Mesih karşıtıydı bu kişi. Haberci Pavlos değil mi? Haberci Pavlos, bakın bunu yürekten söylüyorum, bilgi açısından hepimizi cebinden çıkartır. İyi bir öğretmen. İyi bir öğretmen. Bakın, o iyi bir öğretmen. Bakın neler diyor. Lütfen açabilir misiniz sevgili kardeşler? Romalılar 7. bölümü. Yani sorunun eğitim olduğunu söylüyorlar ya, bakın eğitim olmadığını ne kadar güzel anlayacağız burada. 7. bölüm 15. ayeti oku önce. 7-15.
Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum.
17'den 21'e kadar da oku.
Öyleyse bunu artık ben değil, İçimde yaşayan günah yapıyor. Ha,
orayı bir daha okur musun lütfen?
Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor.
Ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. Sorun ne? Eğitim değil. Sorun ne? Çevre değil. Sorun ne? Günah. Günah sevgili kardeşler. Ve devam et abicim.
İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır.
O zaman işte diyebilir miyiz? İyi olan benlikte hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Ne kadar açık ve net değil mi? Ben değil, içimde olan günah bunu yapıyor değerli kardeşler. Şimdi ya diyeceksiniz ya Recep abi peki bu kadar olumsuz bir tablo çizdin önümüze koydun. Çözüm yok mu? Tabii ki çözüm var. İşte çözümü Rab sağladı tüm insanlık için değerli kardeşler. Neden? Çünkü Hezekiel 33'te ne diyor 11. ayette? Hezekiel 33:11'de diyor ki ben kötü kişinin ölümünden zevk almam diyor. Ve devam et.
Onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab.
Evet.
Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öylesiniz ey İsrail halkı?
Görebiliyor musunuz? Rab kötü kişinin ölümünden zevk almıyor. Herkesin kurtulmasını istiyor. Öyle demiyor mu? Bakın Petrus mektubunda, 2. Petrus, Petrus'un 2. mektubu, 3. bölüm 9. ayette diyor ki, değerli kardeşler çok açık bir şekilde. Evet.
Petrus 2.
Evet.
Kaçıncı ayetti?
9. ayet 3-9.
3-9. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor.
Bakın Tanrı'nın duruşunu görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Özlemle bekliyor. Yani inayet diyoruz yani o gnade dediğimiz. İngilizce'de de grace diyorlar. Grace. Onun o sürecini uzatıyor Tanrı. İnayet döneminde yaşıyor şu anda. Kurtuluş bu dönemde mümkün. Ama Rabbin geldikten sonra kurtuluş dönemi artık bitiyor. Ama Tanrı mümkün oldukça o inayet dönemi uzatıyor. Niye? Kimse yok olup gitmesin. Herkes kurtulsun. Tanrı böyle bir Tanrı. Yüreği insanın kurtuluşu için atıyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama şimdi Tanrı bunu istiyor. Doğru mu? Ve tabii ki biliyorsunuz şeytan Adem'le Havva'yı günaha düşürdükten sonra bir sevinç yaşadı. Doğru mu? Büyük bir sevinç. Ve bu sevinç uzun sürdü mü? Hayır. Kursağında kaldı. Nasıl kursağında kaldı? Yaratılış kitabı 3. bölüm 15. ayette harika bir haber verdi. Yani şeytanın aslında sevincini kursağında bıraktıran haberdi bu. Neydi o? İlk müjde. İlk müjde.
Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.
Ha, görebiliyor musunuz? Bak. Ona hani şeytan düşürmüş olmanın, Adem'le Havva'yı Tanrı'dan ayırmış olmanın sevincini yaşarken, coşkusunu yaşarken diyor ki, gelecek olan kişi Mesih İsa senin başını çarmıhta ezecek. Tık! O sevinç yarım kaldı Yebüs'te. Ve Rab Tanrı bunu bir gösterge olaraktan ne yaptı? Çok ilginç bir şey oldu. Hani günaha düştüklerinde Adem'le Havva ilk yaptıkları hareket incir yapraklarıyla kendilerini örtmekti değil mi? Örtmeye çalıştılar. Peki örtebildiler mi? Hayır. Onların utancını kim örttü? Tanrı örttü. Peki neyle örttü? Peki deriden elbise onları giydirdi, utançlarını örttü diyor. Doğru mu? Tamam. Peki deriden elbise yapabilmek için ne gerekiyor? değil mi? Boğazlanması gerekiyor, değil mi? Boğazlamadan hayvan derisini kullanma mümkün değil. Bakın, çok ilginç. Rab Tanrı ne kadar güzel bir mesaj verdi. Dedi ki, aslında evet, çözüm benim çabamda değil. Ben kendi çabamla, incir yapraklarıyla, kendi gücümle utancımı ortadan kaldırabilecek yeterlikte değilim. Gücüm yok. İşte onun için Rabbimiz ve kurtarıcımız Tanrı ne yaptı? Deriden bir kaftan yaptı. Onların utancını örttü diyor. 3. bölüm 21. ayette. Yaratılış 3, 21'de sevgili kardeşler. Bu harika bir haberdi. Şimdi oradan tutun ta Golgota tepesine kadar kan izi görüyorsunuz. Ve orada kendini feda eden Rabbimiz ve kurtarıcımız, çünkü kan akıtılmadan günah bağışı olmazdı. İbraniler 9. bölümde öyle diyor. 9:27'de yanılmıyorsam. Günah bağışı olması mümkün değildi. Değerli kardeşler. 9:22'de, pardon, 27 değil 22 olacak. 9:22'de. Demek ki kan akıtılması gerekiyordu. Tanrı bunu Golgota tepesinde İsa Mesih'in akıttığı o kusursuz kanı aracılığıyla bu gerçekleşmiş oldu sevgili kardeşler. İşte bu ileride olacak olan bunun müjdesini Yeşaya peygamber 700 yıl önce, 730 yıl önce bildirdi. Yeşaya 7. bölüm 14. ayet. Bu haber muhteşem bir haberdi. 7. bölüm Yeşaya 7, 14. ayet. 7-14.
Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek.
Evet.
İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacak.
Bakın, harika bir şey değil mi? İmanuel. İmanuel ne demek? Bakın, bundan çok daha harika bir haber olabilir mi? Bak, İmanuel. Ve 700-730 yıl önce söylenen peygamberlik sözü, hani profeti diyoruz ya, o sözün yerine geldiğini kutsal kitapta okuyoruz değil mi? Nerede okuyoruz? Matta 1. bölümde. Matta 1. bölüm 18 ve 23. ayetler arasında bakın bu söylenen peygamberlik sözünün nasıl yerine geldiğini görüyoruz. Evet.
İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacaklar. İmanuel, Tanrı bizimle demektir.
Bakın, görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacaksın. Bu ne zaman söylendi? 730 yıl yaklaşık. Ve bu peygamberlik sözünün burada yerine geldiğini görüyoruz. Çok net bir şekilde. Böyle isimler sıradan verilmezdi. Verilen isimlerin bir anlamı vardı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın ne kadar güzel. Adını İsa koyacaksın. İmanuel İsa. Yani İmanuel Tanrı bizimle. İsa İsus. İbranice'deki Yeşua. İsus. Şimdi ne oluyor? Kurtarıcı demek. Kurtaran Tanrı. Bizimle birlikte olan kurtarıcı Tanrı. Bizimle birlikte olan kurtarıcı Tanrı. İsa Mesih bizimle birlikte oldu. Görebiliyor musunuz? Söylenen söz yerine, aynen yerine geldi sevgili kardeşler. Onun için biz bugün burada da otururken söylediğim gibi kurtulmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Gerçek ışığa kavuşmuş olmanın sevincini biz yaşıyoruz. Onun için yüreğimizde bir sevinç var bizim bu dönemde. Onun için Rabbimizin kendisi ne dedi? 1.9'da bakın, Yuhanna 1.9'da çok önemli bir ayet. Bakın bu ayeti gerçekten ezberleyin değerli kardeşler.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.
Evet. 1.9. Evet.
Dünyaya,
ne diyor? Dünyaya, evet söyle.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık
bakın,
vardı.
Her insanı aydınlatan. Bir de diyor ki ışık demiyor, gerçek ışık. Bakın bu çok önemli bir ifade değerli kardeşler. Gerçek ışık diyor. Şimdi bugün etrafımızda hani caddelere baktığımız zaman aydınlatılmış, alışveriş merkezleri aydınlatılmış, değil mi? Evlerin çatıları aydınlatılmış. Bakıyorsunuz bu dönemde mum satışları, satış rekorları kırılmış, değil mi? Yani bunların nedeni bu. Gerçek olan ışığın aramıza gelmiş olmanın sevinci değerli kardeşler. Bu inanılmaz bir şey. Bakın Yeşaya 9. bölümde, Yeşaya 9 ayet 2'de bakın ne diyor değerli kardeşler. Bunu harika bir şekilde onaylayan söz. Yeşaya 9 ayet 2.
Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
Bakın müthiş bir ifade değil mi? Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda, yani günahın egemen olduğu, değil mi, diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Demek ki öyle bir ışık olacaktı ki bu, öyle bir ışık parlayacaktı ki değerli kardeşler, ölümü sonsuza dek yutacak ve ölüm sonucu ortaya çıkan gözyaşlarında tamamen ortadan kaldıracaktır. Bunu yine Yeşaya bize bildiriyor. Bakın 25. bölüm 8. ayet. Yeşaya 25 ayet 8.
Ölümü sonsuza dek yutacak, egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Amin. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü Rab böyle diyor.
Amin. Ölümü sonsuza dek yutacak diyor. Bu muhteşem bir şey yani. Vahiy 21. bölüme baktığınız zaman orada hani yeni hani Rab'le birlikte olacağımız mekandan söz ederken ne diyor orada? Ölüm olmayacak, gözyaşı olmayacak, ağlama olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Niye? Her şey gidip geçecek. Rab ile birlikte olacağımız için değerli kardeşler. Demek ki insanlık en büyük düşmanı olan ölümden kesinlikle kurtulacak. Bugün hepimiz öleceğiz. Bugün insanlık alemi zaten ölüm kuyruğunda. Ben sizden önce ölürüm, siz benden sonra ölürsünüz bilmiyorum. Ya da siz önce ölürsünüz bilmiyorum değerli kardeşler. Ama insan ölüm kuyruğunda, aslında ölüm de ölüm kuyruğunda. O da bir gün yok olacak. O da bir gün öldürülecek. Ateş gölüne atılacak değerli kardeşler. Rabbimizin gelişiyle. Onun için biz onunla birlikte sonsuza dek yaşama imkanına kavuşacağız değerli kardeşler. Onun için Yeşaya, yine Yeşaya, çünkü Yeşaya'da İsrail'le ilgili muhteşem peygamberlikler var. 51. bölümde Yeşaya 51 ayet 14'te bakın ne diyor. Birazcık hızlandım çünkü bitirmek üzereyim. 51-14.
Zincire vurulmuş tutsaklar çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek, aç kalmayacaklar.
Ya bu müthiş bir şey ya. Zincire vurulmuş tutsaklar çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek. Bu muhteşem bir şey ya. Demek ki karanlıkta parlayan ışık ölüm vadisini aydınlatacak. Ölüm çukuru kapanacak. En büyük düşman, bugün en büyük krallık bile, kral bile öldü yani. Doğru mu? Ölüme kim yenik düşmedi? İsa Mesih'in dışında. Ölümden dirilen var mı başka bir kişi? Ölüm üzerinde zafer elde eden. Bakın işte o yüzden değerli kardeşler, Rabbimiz en büyük düşman olan ölüm üzerinde yengi kazanmış olduğu için bizim yaşamamız mümkün hale geliyor. O yaşıyor olduğu için biz yaşayacağız. Öyle demiyor mu? İbraniler 7.25'te yanlış hatırlamıyorsam. İbraniler 7.25'te çok açık bir şekilde bunu söylüyor orada değil mi? Ne diyor?
5 niye yazmıyor?
7.25.
Benim 25 atlamış. Bir 25 şu.
7-25. 7. bölüm 25. ayet.
Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Bakın bir dakika dur orada. Ne diyor? Rab Tanrı için İsa Mesih tümüyle kurtaracak güçtedir. Şimdi insan burada şu soruyu sormaya ihtiyacı var. Neden tümüyle kurtarabilecek güçte? O güç neden?
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
Bak görebiliyor musunuz? İsa Mesih ne diyor? Hep yaşamaktadır. Demek ki diyebilir miyiz? İsa Mesih yaşıyor olduğu için ben de yaşayacağım. Ölüp gitmiş olsaydı mezarda olan bir kişi beni kurtarabilir mi Ayşo? Mümkün değil. İbrahim öldü. Musa öldü. Davut öldü. Doğru mu? Ama Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ölüm üzerinde zafer elde etti. O yaşıyor, o yaşadığı için ben de yaşayacağım. Hamdolsun. Onun için yürek doluyla söyleyebiliriz değerli kardeşler. Evet, ölüm çukuru kapanacak ve en büyük düşman olan ölüm sonsuza dek yutulacak. Nasıl? Dünyamıza ışık olarak gelen Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla. 8:12 Yuhanna. Şöyle diyor 8:12. Çok net bir şekilde. Ben dünyanın ışığıyım. Sonra ne diyor?
Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.
Bakın, harika değil mi? Eğer Mesih'teysen karanlıkta değilsin sevgili kardeşim. Işığın sahibisin. Işık neyin simgesiydi? Yaşamın simgesi. O zaman öyle demiyor mu 5:24'te Yuhanna? Orada diyor ki, evet iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Harika bir şey bu. Ölümden yaşama, yani karanlıktan ışığa. Yani şeytanın egemenliğinden, karanlığın simgesi çünkü şeytan, değil mi? Işık da Tanrı'nın simgesi, şeytanın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine ve sonuç Tanrı çocuğu. Doğru mu? Tanrı çocukları oluyoruz. Tanrı'nın çocukları oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için ben dünyanın ışığıyım, benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Onun için Yuhanna 12'de de şöyle devam ediyor. 46. ayet. Yuhanna 12 ayet 46.
Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim.
Amacı belli mi? Bak kimsenin karanlıkta kalmasını istemiyor. Ne demek bu? Hezekiel'de okuduğumuz gibi. Ben kötü kişinin ölümünden zevk almıyorum diyor. O kötü kişinin kötülüğünden dönüp yaşamasından keyif alıyorum, zevk alıyorum. Tanrı böyle bir Tanrı değerli kardeşler. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Karanlık olan yüreklerimizi aydınlatmak için. O zaman diyebilir miyiz? Onun dışında, kimin dışında? Rabbimiz İsa Mesih'in dışında var mı başka bir yol? Kurtuluş mümkün mü? Yok. Yok değerli kardeşler. Bakın elçilerin işleri 4. bölüme bakarsanız 12. ayette orada çok net bir şekilde vurgulanıyor. Başka bir at yok ki onunla kurtulalım diyor. Başka bir isim yok ki onunla kurtulalım. 4:12 öyle demiyor mu?
Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur.
Bak. Başka hiçbir at yoktur. Bu at meshedilmiş, göreve atanmış kurtarıcı İsa Mesih. Onun dışında başka hiç kimse yok abi. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Bak, bir de 10:43 oku. O da çok güzel.
Elçilerin işleri.
Evet. 10. bölüm 43. ayet. 10:43.
Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulundular. Şöyle ki ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır.
Bakın kimin adıyla? Onun adıyla bağışlanır. Biz günaha düştüğümüzde ne yapıyoruz? Rabbin önüne gidiyoruz değil mi? Ya Rab, beni bağışla, yanlış yaptık diyoruz ve duamızı nasıl bilir? Diyoruz ki in name Jesus, değil mi? İsa'nın adında. In the name of Jesus. Bugün İngilizce de arada bir söyleyelim. Değil mi? Ben bunu 79'da yaptım. Sizler de belirli yıllarda yaptınız. Değerli kardeşler. O zaman bunu yapan kişi çok net bir şekilde mezarın ötesinde, yani ölümün ötesinde pırıl pırıl parlayan bir umut var. Umut. Ben 40 küsur yıldır bu umuda sahip olmuş bir kişi olaraktan hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Haberci Pavlos Selanikler'e yazdığı ikinci mektupta, ikinci bölüm 16. ayette diyor ki bu umut hakkında okurken, orada diyor ki sağlam bir umut. Çok net bir şekilde sağlam ve sonsuz. Bakın umudu nasıl ifade ediyor. Sağlam ve sonsuz bir umut. Benim yüreğimdeki arzu ne biliyor musunuz? Böyle bir umudun sahibi olmuş olarak yeni yıla girin. Bu umuda sımsıkı sarılarak, bakın ölümün ötesinde, mezarın ötesinde, biz mezarda kalmayacağız hamdolsun. O geldiğinde ölümden dirileceğiz hep yeni bedenlerle. Doğru mu? Bu muhteşem bir umut değerli kardeşler. Bu umuda sarılarak yeni yıla bu şekilde girin. 2023'te bu umutla birlikte, bu umuda sarılmış olarak hayatınıza devam edin sevgili kardeşler. Rabbimiz hepimizi dolu dolu bereketlesin. Ve her zaman, her durumda, her koşulda bu umudu bize anımsatsın. Amin.